Ayrım 10. Anadolu'nun kadın erenleri. Nezihe Araz. Sayfa 149. Nülüfer Hatun. Adını sulara veren kadın. Onun gerçeği taşları döve döve akıp giden köpüklü sularda gizlidir. Size Nülüfer Hatun'dan söz edeceğim. Adını sulara veren o kutlu kadından. Kim bilir kaç kez Bursa'ya gittiniz? Kaç kez şehri ikiye bölen Nülüfer çayının üstünden geçtiniz. Ama biliyorum ki çoğunuz, pek çoğunuz bu yolculuklarda Nülüfer Hatun'u hiç düşünmediniz, hiç aramadınız. Ziyanı yok. Erenlerin gönlü büyük, yüreği vergilidir. Darılmaz bizim unutkanlıklarımıza, bilgisizliklerimize. Nülüfer Hatun'un Osmanlı beyleriyle ilgili güzel, ışıklı bir yaşam öyküsü vardır. Asıl adı Holofira. Bursa yakınında Yarhisar Tekfuru'nun kızı. Güzel ve akıllı. Bilecik Tekfuru'nun oğlu ile nişanlı. Osman Bey ve Orhan Bey de bu düğüne davetli. Ama bu davetin ardında kötü niyetler var. İki dünür, iki Osmanlı beyini bu düğünde sıkıştırmaya ve konukları olduğu halde oyuna getirip öldürmeye ant içmişler. Ne ki yerin kulağı vardır. Ve Osmanlı Bey'in aziz arkadaşı Köse Mihail bu kötü niyeti Osman Bey'e duyurmuştur. Osman Bey düğün çağrısına besili bir sürü yağlar ve tulum peynirleriyle karşılık verir. İktidarımız buncadır der. Göç vaktidir. Tekfur izin verirse ağırlığımızı Bilecik'e yıkarız. Düğünü görür, oradan da yaylamıza çıkarız. Bu bir yörük töresiydi. Yörükler yaylaya çıkarken yük de ağır, pah da ağır. Bütün eşyayı güvendikleri bir merkeze emanet ederlerdi. Ve şimdi iki tekfur, bak İsa'nın işine, biz onların canını alacaktık, onlar bize mallarını da getirdiler diye sevinirler ve utanırlar. Oysa işin aslı başka türlüydü. Çünkü bütün eşya denklerinin içi keçelere, kilimlere sarılmış Osmanlı cenkçileriyle doluydu. Akşam olup kale kapıları kapanınca düğüne gelen Osmanlı kadınları gizlice eşya denklerini çözdü. Dal kılıç kara keçeli, yörükleri hazır sıraya durdu. Cenk kısa ama zorlu oldu. Tekfurlar yenilmiş, Bilecik Kalesi Türklerin eline geçmişti. Holofira gelin, bütün bu olanlardan ne korkmuş ne ürkmüş, hatta bütün bu olanlardan biraz da memnun. Osman Bey'in yanında duran 17 yaşındaki Yağız Bey oğluna bakıyor. Keşke bu tekfir oğlu yerine bu bey oğluna varsaydım diye düşünüyordu. İstediği oldu. Onu Orhan Bey'e verdiler. Nikahta adını Nülfer Hatun koydular. Nülfer Hatun Orhan Bey'e iki yiğit oğlan verdi. Biri Rumeli'ye ilk geçen Türk birliklerinin komutanı olan Süleyman Bey, öbürü Kosova kahramanı 1. Murat. Murat Hüdavendigar. Adı Holofira'dan Nülüfer'e dönüşen bu genç kadın güzelliği ve aklıyla herkesin kalbini kazandı. Bursa Türkler tarafından fethedildikten sonra gelip Bursa'ya yerleşti. Çocukları tam Türktü. Bereketli Bursa Ovası'nın en önemli akarsuyu bilirsiniz Uludağ'ın güney eteklerinden çıkar. Dağın batısında Misiköy boğazından geçerek Bursa Ovası'na iner. Oradan da Karacabey yöresinde Susurluk Irmağı'na ulaşır. Bursalılar bu suya Yarhisar Tekfuru'nun kızının adını verdiler. Boşuna değil, çünkü o sevgide vergili, bereketli, güvenli bir kadındı. Holofiraları Nülüfer'e dönüştürürken yürektendi, içtendi. Doğurduğu çocuklar gerçek Türktü. Adıyla birlikte yeri, yöreyi, toprağı, suyu da Türk ediyordu. Ben bir akarsuya bir sevdalı kadının adının verilişini bu bakımdan çok anlamlı buluyorum. Nülüfer Hatun belki de kendine gösterilen bu itibar ve güvene bir teşekkür olarak Geçit köyündeki Nülfer Köprüsü'nü yaptırdı. Oğlu Murat Hüdavendigar da anası şanına İznik'te Nülüfer Hatun imaretini kurdu. Biliyor musunuz ki bu imaret en eski Osmanlı eseridir? Yolunuz İznik'ten geçerse üşenmeyin, lütfen gidip görün. Ama Nilüfer Hatun'un gerçeği yine de taşlara döve döve akıp giden akarsularda gizlidir. Böyle olmasa başı sıkışan kadınlar türbelere, imaretlere koşacakları yerde ne demeye sulara koşsunlar. Başı sıkışan dedim de bizim hatunumuzun da başı az sıkışmadı. O dar dünyada erkek olarak bir Orhan Bey'i görmüş, bir onu sevmişti. Ama Orhan Bey onun üstüne bir Asburçe'yi aldı, bir de Tuğdaray'ı. Hükümdar değil mi? Akan sular durur. Tarihler bu evlenmeler için siyaset gereği zorunluydu dediler. Ne ki siz gelin de kadın kısmının gönlüne bu siyaset gereğini anlatın. O kolay değil. Nilüfer Hatun'u sıradan kadınlar arasından çıkarıp da ermişler safına getiren özellik, onun bu siyaset zorunluluğuna gösterdiği sabırdır. Sabırla böcekler ipek olmadı mı? Bursa'nın yanık gönüllü kadınları birçok gece onu, şehrin ufak tefek taşlı yollarında geceleri yapayalnız dolaşırken gördüklerini anlattılar. Nilüfer Hatun, güçlülüğün olduğu kadar yalnızlığın da ermişidir. Rabia, kula kul olmayan eren kız. Erzurum'un Hasan Basri adlı mahallesinde akıp gitmekte olan yıllarla ilgisini çoktan koparmış ama kendi iç ikliminde zamanı bir bahardan bir bahara ulaştıran bir türbe vardır. Küçük, eskimiş bir Selçuklu kadın türbesi. 13. yüzyıldan yadigar olduğu söylenen bu türbe, uzun uzun kendinden söz ettirecek özelliklere sahip değilmiş gibi görünür. Ama o yörenin insanları türbe sahibini saygıyla ziyaret ederler. Özellikle de kadınlar, dertlerini, kıvançlarını, her bir şeylerini onunla paylaşmadan edemezler. Nesi var bu kadının diye soracak olsanız, hikayeler hemen başlar. Özveride, yardımda, doğrulukta, cömertlikte, bilgide, sevgide, saygıda onun gibi bir ikinci kadın görmedi dünya diye başlarlar anlatmaya. Bir de insanlar sevdikleri, saydıkları, beğendikleri, hatta kutsal buldukları kadınları anlatırken onu zamanın Rabiası diye övgülerle anlatırlar. Rabia Erzurum'da değil, Basra'da doğmuş. Orta halli bir ailenin dördüncü kızıymış. Basra'da soğuğun ilikleri işlediği bir gece, karanlıkça ve soğuk bir odada doğmuş. Annesi kimse rahatsız olmasın diye hiç sesini duyurmadan dünyaya getirmiş onu. Sonra da uykuya dalmış ve bir rüya ile uyanmış, şaşkınlıklar içinde. Bu güzel, zarif, sihirli kadın, dikkatli ol diyormuş. Sana verdiğimiz bu dördüncü kızın eşi dünyaya az gelen bir kadın olacak. Bir mücevher gibi değeri biçilmez bir tanrı güzelidir o, bilesiniz. Rabia kelimesinin anlamı dördüncü demektir. Anne bu nedenle kızının adını Rabia koymuş. Rabia 10-12 yaşına geldiği sıralarda aile önce anayı, az sonra da babayı kaybedince dört kız çocuk ortada kalıvermiş. Ama Allah'tan kendinden büyük üç kardeşini bağrına basan Rabia, sanki onların anneleriymiş gibi hizmet etmiş onlara. Kızlar birlikte her sabah mahallenin kapılarını çalıyor, çamaşırdı, nakıştı, dikişti, yemekti, evin ne işi varsa biz bir olup yaparız her işimizi diye yalvarıyorlar. Aldıkları para az da olsa onlara yetiyor. Kiraydı, ekmekti, börekti, yürüyordu işleri. Hiçbiri umutsuz değildi, hatta mutsuz da değildi. Bir aradaydılar ya, yetiyordu bu onlara, çaresiz. Ama Tanrı sanki en çok Rabia kızı hoşlamış, özene bezene yaratmıştı. Ve Rabia işte bu nedenle hemen bütün Basralıların bir görünce bir daha bakmak için başını çevirmekten kendilerini alamayacağı kadar güzel bir kız oluyordu. Aklı, fikri, yüreği, edebi de ayrı güzellikler taşıyan bir genç kızdı o. Yaz başında bir gün kız kardeşler güle oynaya, kendilerine reçel yapmak için böğürtlen toplarken dört adam da gizli gizli kızları izliyor ve uygun zamanı bekliyorlardı. Vakit gelince dördü birden kızların başına birer örtü atarak onları sırtlayıp koşmaya başladılar. Kızların ağlaması, çırpınması nafile. Adamlarda ses yok. Sonunda karanlık bir ambara kapatıyorlar kızları. Kanter içinde. Adamların en kocamanı, "Kızlar," diyor korkunç bir sesle, "bağırırsanız, ağlarsanız, kaçmaya çalışırsanız hiç nafile. Dördünüzü de öldürürüz. Bir anda. Bakın burada dört sandık var. Şimdi her biriniz sandığın birine gireceksiniz. Hadi bakalım atlayın." Bu inanılmaz saldırının sonu günler sonra başlayan Basra'nın esir pazarında anlaşılıyor. Esirciler en büyük kızdan başlayıp hepsini bir bir iyi paralara satıyorlar. Rabia'yı satın alan adam genç bir tüccarmış. Belli ki parası da çok, kibar da. Ama ne olursa olsun Rabia'nın gözünden dere gibi akan gözyaşlarına engel olamıyor. 2 gündür ağzına bir lokma yemek koymamıştı Rabia. Sabahtan beri ayakta onu satın alacak kişiyi beklemişti. Kardeşleri ortada yoktu. Kimseyi de soramıyordu. Alıcı adam esirciye vereceği parayı verdikten sonra Rabia'nın yanına geldi ve "Hadi bakalım eve gidiyoruz," dedi. Kız sordu, "Nereye götürüyorsunuz beni?" "Erzurum'a. Erzurumluyum ben. At biner misin?" "Hiç binmedim, yürürüm." Adam güldü. "Yapma," dedi. "Erzurum çok uzakta, yürünmez." Neyse, kervan sahibi işi kolaylamış, tek atla bir Tatar arabası buldurmuşlar. Küçük kız arabada yere oturmuş. "Açlıktan zırıncadım herhalde," diye söyleniyor içinden. Sonra bir gülme krizi başlıyor. Hem gülüyor hem ağlıyor. Arabacının yanında yaşlıca, siyah yüzlü, hoş bir hanım oturuyor. Meğer onu satın alan adamın dadısıymış. Bir ara torbasını açıp içinden çıkardığı ekmeği dörde bölüyor. Birini de Rabia'ya uzatıp, "Kızım al şunu ye," diyor. Rabia Erzurum'a nasıl geldiğini hiç anımsamamış. Bir yatakta uyandığı zaman şaşkına dönmüş. Ağlamaya başlamış. "Kardeşlerimi istiyorum." "Nerede benim kardeşlerim? Allah'tan korkmaz mısınız?" diye yalvara yalvara uzun sürmüş bu ağlamalar. Ama nafile. Beyin dadısı o susana kadar bir şey söylememiş. Sonra kızı kaldırmış, yıkanmasına yardım etmiş. Temiz çamaşırlar ve bir entare getirmiş. Sonra da onu sofraya oturtmuş. Sıcak bir çorba içirmiş. Kız yemeğini yerken dadı da onu sorguluyor, gelmişini, geçmişini öğreniyor, için içinde bu güzel çocuğa acıyormuş. Evin beyi ise Erzurum'da bir konakta oturuyor. Rabia'ya da bir oda vermişler. Uyanık bir adam gibi görünüyor. Adı Ferhat. Cariyesinin olur olmaz soydan gelen bir kız olmadığını hemen görmüş, anlamış. Anlamış ama kızın ağzını bıçak açmıyor. Ona yardım etmek isteyen dadıya bir kere "Beni bırak, aldırma. Herkes kendi kaderini yaşar," demiş, işte o kadar. Rabia'nın sahibi Ferhat Bey birkaç gün kızı arayıp sormuyor. Kendine gelmesini bekliyor. Ama içinde onu iğneleyen bir şey, sanki bir sıkıntı var. Bazen bu kızı aldığına pişman bile oluyor. Kızı görmek, tanımak, konuşmak istiyor. Çünkü onun içi tuhaf bir biçimde bu kızı çekmektedir. Nedenini o da bilmiyor. Ferhat Bey sonunda bir gece herkes odasına çekildikten sonra usulca kızın yattığı kata çıkar. Rabia'nın kapısındaki anahtar deliğinden bakmaya çalışır. Derdi günü ne yapıyor bu kız diye merak etmesidir. Gecenin o saatinde Rabia Tanrı huzurunda niyazdadır. Ferhat önce kız namaz kılıyor sanır. Ama kız aslında biriyle konuşuyor gibi. Yoksa içeride onu izlemiş de ta buralara gelmiş biri mi var diye işkillenirken Ferhat Bey kızın sesini duyar. Bu kez açık seçik. "Tanrım, sen istedin demek ki böyle oldu. Kula kulluk edeceğim demek. Beni affet Tanrım. Ben kula kul olmak istemiyorum. Sana kul olmak istiyorum. Yalnız sana. Bu niyaz, yalvarış, değişik kelimelerle ama aynı havada yinelenir hep. Şimdi Ferhat Bey'in gönlü rahatlamıştır. Usulca kendi katına iner. Ertesi sabah bey dadısına geceyi anlatır ve onu bana getir dadı. Gece uyuyamadım. Çok acıdım kıza. Zorbalık ettik. Kızı zorla aldık. Konuşmak istiyorum. Ama bakalım ne diyecek sorularıma. Rabia huzura sessiz, sakin girer, ayakta bekler. Ferhat önce otur demez ona. Bak der. Sana diyeceklerim var. Açık seçik soracağım. Seni rahat etmeni, mutlu etmeni istiyorum. Seni rahat etmeni, mutlu olmanı istiyorum. Bu gece hep bunu düşündüm. Beni istersen eğer ben hazırım. Hemen bir nikahla bu evin hanımı ve benim eşim olursun. Ama bunu istemezsen seni azat ederim. Sana küçük bir ev de alırım. Özgürlüğünü geri veririm. Karşılığında da hiçbir şey istemem. Düşün ve hangisini istediğini söyle bana. Sonunda genç kız, bir iyilik yapmak istiyorsan tek odalı bir dam ver bana. Başım bağsız olsun yeter. Ne malda mülkte, ne parada, ne pulda gözüm var. Dünya nimetlerini hiç düşünmedim. O tek oda yeter bana. Ferhat şaşırır. Nasıl olur? Peki, neyle geçineceksin? Ne yiyip ne içeceksin? Rabia'nın ilk defa güldüğünü görürler. Bey der, okuma yazma biliyorum. Mahallenin bebelerine okuma yazma öğretirim. Dikiş biliyorum, nakış işlerim. Bana öğretilen her şeyi isteyenlere öğretir, bir yolla karnımı doyururum. Bir süre sonra Rabia'nın küçük evi yapıldı. Dadı kadın evden aldığı öteberleriyle o evi de donattı. Kızın odasına gergefler, sazlar, dikiş nakış eşyası, kitaplar, defterler yerleştirdi. Kızın yüzü bir anlamda gülüyordu. Dadı Rabia'yı çok sevmiş, her işine yardım etmişti. Günler, aylar gelip geçiyor, mahallenin çocukları okuyor, kadınlar dikişi, nakışı Rabia'ya getiriyor. Genç kız şimdi 16-17 yaşlarında. Ferhat Bey'in ondan biraz büyük bir kızı varmış. Olanları duyunca Rabia'yı görmek için baba evine geliyor. Anası öldükten sonra babaannesiyle oturan bu kızın adı Gülnaz. Kız babasını da seviyor ama Rabia onu çok ilgilendirdiği için daha çok onun evinde oluyor. Bir gün Rabia'nın pişirdiği bir böreği birlikte yerken iki kız, Ferhat Bey belki ilk kez Rabia'nın evine oturmaya geliyor. Rabia hiç istifini bozmadan tam bir köle gibi beyin önünde ayakta el pençe divan duruyor. Ferhat, Rabia sen bu evin sahibisin. Bizim de azatlı komşumuzsun. Otur kızımın yanına deyince, izin verirseniz size de börek getireyim. Bugünkü yemeğimiz bu diyor. Gülnaz kızın aklı babasıyla Rabia arasında gidip gelmedi. Babasının genç kıza hayran olduğunu, hatta aşık olduğunu anlamış hemen. Peki ya Rabia? Ondan bir ses alamıyor. Ama istiyor ki o da babasını anlasın, sevsin. Bu sevgi Gülnaz'dan başka onun amcası Serhat'ı da çarpmış gibi. Bu olayda Gülnaz'ı ürkütüyor. Gerçi Selman, Rabia'yı bir tek gün yeğeniyle birlikte konağın çiçeklerini sularken görmüş. Ama kız aklından çıkmamış besbelli. Gülnaz'ı bu korkutuyor. Bir gün Selman daha fazla dayanamayınca Ferhat'ın karşısına dikiliyor ve soruyor. Şu esir pazarından aldığın kıza bu yetmemiş gibi bir de ev mi aldın diye adeta paylıyor onu. Evet ağabey, o artık bizde esir değil, ben onu azat ettim. Niyetin ne peki? Niyetim mi? Niyetim, Gülnaz'la da anlaşırlarsa onu nikahlamak. Ferhat, satılmış bir köleden başkasını bulamadın mı evlenmek için? Azat edildi ağabey, sana söyledim. Dadının keyifsiz olduğu bir gün ona çorba getiren Rabia bir de bakar ki evin çamaşırları ıslatılmış. Ama zavallı dadı onları yıkayamadan yatağa düşmüş. Öyle yorumluyor Rabia ve hemen çamaşırhanede ne kadar yıkanacak şey varsa suyun başına geçip kolları sıvalı, saçlar bağlanmış, Çeşme akıyor, çamaşır kazanı kaynıyor. Ama ne oldu ki kim bilir, Rabia çamaşırları bitirmeden kapı açılıyor. Ferhat Bey içeri giriyor. Yanında kızı. Çamaşırhane kapısında durmuşlar. Rabia'yı seyrediyorlar. Ferhat son derece üzülmüş, sinirlenmiş. O ara dışarıda bir şeyler olduğunu anlayan Dadı Hanım da yalpalaya yalpalaya oraya gelmiş. Ferhat soruyor dadısına, "Sen mi istedin dadı kızın çamaşır yıkamasını?" "Öyle şey yapar mıyım? Hayır. Ben de merak ettim de onun için çıktım yataktan hasta hasta." Ferhat, "Yoksa hasta mısın dadı?" diye atılıyor hemen kadının boynuna. Dadısının alnını yokluyor. "Ateşin var senin," diyor telaşla. Sonra da, "Dadı, söyle şu kıza işi bitince bana gelsin," emrini veriyor. "Hemen gelsin." Rabia bir kez daha efendinin karşısında. Ferhat usul usul soruyor ona. "Bu evde çamaşır yıkayacak iki görevli var. Sana ne oluyor Rabia?" Rabia'nın yanıtı kısacıktı. "Dadınız hastaydı. Başka kimse de yoktu ortalıkta." Ferhat hemen değişiyor bu yanıttan. "Bak, az önce Gülnaz sana geldi. Sana çok alıştı. Ona daha yakın olmak istemez misin? Çamaşırdan iyi bu." "Ben sadece beni Tanrım'dan ayıracak olan yakınlıklardan korkarım. Kızınızı elbette ben de çok seviyorum. Siz bize telaş etmeyin. Siz ve o, eğer isterseniz ben onu tüm öğrendiklerime ortak ederim." Ferhat başını önüne eğdi. "Seni anlayamıyorum," dedi. "Kendimi de sana anlatamıyorum." Sonra evden çıktı gitti. Az sonra Rabia'ya gelen hasta dadı, "Neden geldim biliyor musun?" diye sordu. "Sen benim hayran olduğum sevgili oğlumu neden görmezlikten geliyor, yüzüne bile bakmıyorsun?" Rabia çok tatlı, açık seçik bir nezaketle, "Dadı hanım," dedi. "Sadece ben köleyim, o efendi. Yetmedi mi? Başka neden yok ki?" 10. ayrımın sonu. Sayfa 163.